Mikrofon açık mı? Hı?
Evet açık.
Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men ve ala amma ba. Şimdi ulemaların İbn-i Teymiye Rahimallah övgüleri ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü kişi olarak Takviyyiddin Es-Subki. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Tabakat-ı Şafiye, Şafiye El-Kübra adlı eserin müellifi Tacuddin'in babası. Takviyyiddin
Bu mukaddime kısmını elinden yani zok yani.
Es-Subki Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Şunları söylemektedir. Akli ve şerri ilimlerdeki geniş bilgisi, üstün kadri ve kaynayıp coşan, denizi andıran hali ile ileri zekası, içtihadı ile bütün bu alanlarda anlatılmayacak ileri dereceye ulaşmıştı. Dedikten sonra şunları söylemektedir. Bana göre o bütün bunlardan daha büyük, daha üstündür. Bununla birlikte Yüce Allah ona zühd, vera, dindarlık, hakka yardımcı olmak, hakkı yerine getirmek gibi özellikleri vermişti. Bütün bunları da yalnızca Allah için yapardı. Bu hususta Selefi Salih'in izlediği yolu izlerdi. Bu konuda çok büyük bir pay sahibiydi. Bu dönemde hatta uzun dönemlerden beri onun benzeri görülmüş değildir. 4. Muhammed bin Abdülber Eş-Şafi Es-Subki vefat 777'de şunları söylemektedir. İbn-i Teymiye'ye cahil bir kimse ile yanlış kanaat ve görüşlere sahip bir kimseden başkası buğz etmez. Cahil bir kimse ne söylediğini bilmez. Yanlış kanaat sahibi ise sahip olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra hakkı söylemekten alıkoyar. 5. Hasımlarından birisi olan Kemalüddin bin Zemelkani Eş-Şafi vefat 727 Şeyhülislam İbn-i Teymiye hakkında şunları söylemektedir. Herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa onu gören ve onu dinleyen bir kimse onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder.
Yani ne kastediyor burada? Tam çok tefsir, iyi. Hani tefsirden bahsettiği zaman mesela atıyorum. O kadar alim ki zanneder ki sadece bunu okumuş da bu kadar alim olmuş. Hani bütün vaktini buna ayırmış. Yine hadisten bahsettim mi keza? Evet. Akide'den bahsettim mi keza? Böyle evet. Yani. Evet.
Zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheplere mensup fukaha onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleri ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimse ile tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şer'i ilimler olsun, ister başkaları olsun, herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi, mutlaka o ilim dalına uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. 500 yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis hıfz etmiş kimse görülmüş değildir.
Kütüb-i Sitte'yi zaten ezbere biliyordu da ve her ay Kütüb-i Sitte'yi ezberinden tekrarlar gibi bir şey.
Bir de hasını söylüyor. İlginç tarafı. Hasını söylüyor. 6. Maliki ve sonraları Şafii mezhebine mensup İbn Dakik el-Eyd.
İbn Dakik el-Eyd meşhurdur. O büyük alim. Çok büyük fakih yani. Allah razı olsun.
Evet. Amin. Vefat Hicri 702. Onun hakkında şöyle demektedir. İbn-i Teymiye ile bir araya geldiğinde bütün ilimlerin onun gözü önünde bulunduğunu, bu ilimlerden istediğini alıp istediğini bırakan bir kişi olduğunu gördüm.
İbn-i Dakik el-Eyd'in mukassıs olduğu iki nokta var. Hadis ve fıkıh. Uzmandır bu konuda. Evet.
7. Aslen iş bilgeli Dımaşklı vefat 738 Hicri el-Birzali Ebu Muhammed el-Kasım bin Muhammed İbn-i Teymiye hakkında şunları söylemiştir. Hiçbir hususta arkasından yetişilmeyecek bir imamdı. İçtihat mertebesine ulaşmış ve müştehitlerin şartları kendisinde toplanmıştı. Tefsirden söz etti mi aşırı derecedeki ezberleri dolayısıyla güzel sunması ile her bir görüşe tercih, zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesiyle ve her bir ilme dalabildiğine dalması ile insanları hayrete düşürürdü. Huzurunda bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o zühd, ibadet, Yüce Allah'a yönelmek, dünya esbabından uzak kalıp insanları Yüce Allah'a davet etmeye de kendisini büsbütün vermiş bir kimseydi. 8. Şafii mezhebine mensup Dımaşklı ve Tehzibül Kemal adlı eserin sahibi Ebu Haccac el-Mizide vefat Hicri 742 Şeyhülislam İbn-i Teymiye hakkında şunlar söylemektedir. Onun benzerini görmedim. Kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini, her ikisini ondan daha çok tabi olanını görmüş değilim. her ikisine ondan daha çok tabi olmalarını görmüş değilim. Bir seferinde şöyle demiştir. 400 yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir. 9. Fetul Bari adlı eserin müellifi İbni Hacer el-Askalani vefat 852 Hicri onun hakkında şunları söylemektedir. En hayret edilecek hususlardan birisi de şudur. Bu adam Rafizi, Hululcüler, İttihatçılar gibi bidat ehline karşı bütün insanlar arasında en ileri derecede duran bir kimseydi. Bu husustaki eserleri pek çok ve ünlüdür. Onlara dair verdiği fetvaların sınırı yoktur. Yine onun hakkında şunları söylemektedir. Şeyhülislam, Takviyüddin'in kanaatlerini kabul edenin de etmeyenin de çok da çokça istifade ettiği ve her bir yana dağılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi. Şemsüddin İbni Kayyım el-Cevziye dışında eğer hiçbir eseri bulunmasaydı dahi bu bile İbni Teymiye'nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyleyken bir de gerek akli gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun. Çağdaşı olan Şafii ve diğer mezheplere mensup en ilerideki önder ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir. 10. Umdetül Kari, Şerhu Sahih-i Buhari adlı eserin.
Tabi Buhari'nin şerhidir Umdetül Kari. Evet. Fetül Bari'den en az Fetül Bari kadar geniş bir kitap. Belki de daha geniş. Bedirdin aynı Hanefi'dir zaten mağrur. Evet. İyi fakirdir, iyi adıçıdır. İbn-i Hacer'le bayağı çekişmeler olmuştur o zamanında. Münakaşalar olmuştur. Evet. Fakirdir, Allah razı olsun.
Evet. Eserin müellifi. Halefi Bedruddin el-Ayni vefat 855 Hicri.
Yani bu İbn-i Hacer'le aynı dönemde yaşıyor ve aralarında hep bayağı bir çekişime geçiyor ilmi mevzuda.
Evet. Şeyhül İslam hakkında şunları söylemektedir. O faziletli, maharetli, takvalı, tertemiz, vera sahibi, hadis ve tefsir ilimlerinin süvarisi, fıkıh ve hadis usulü ve fıkıh usulü ilimlerinde gerek anlatımı ve gerek yazımı itibariyle ileri derecedeydi. Bidatçilere karşı çekilmiş yalın kılıçtı. Dinin emirlerini uygulayan büyük ilim adamı, marufu çokça emreden, münkerden çokça alıkoyandı. Son derece gayretli, kahraman ve korku ve dehşete düşüren yerlerde atılgan, çokça zikreden, oruç tutan, namaz kılan, ibadet eden bir kimseydi. Geçiminde kanaatkarlığı seçmiş, fazlasını istemeyen bir kimseydi. Oldukça güzel ve üstsüz şekilde sözlerine bağlı kalır, çok güzel ve değerli işleriyle vaktini değerlendirirdi. Bununla birlikte aşağılık dünyalıktan da uzak kalırdı. Meşhur, kabul görmüş ve tenkit edilebilecek bir kusuru bulunmayan nihai sözü kestirip atan fetvaları vardır. Onun şan ve şerefine dil uzatan kimselere karşı savunarak ve bu gibi kimselerin gelen bir üslupla da şunları söylemektedir. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık pırıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların tenkit edebilme özellikleri de yoktur. Işık saçıcı, dikkate değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasından onu tekfir edenlerin ise ilim adam olarak kimlikleri belirsizdir. Adları, şanları, sanları yoktur. En yaygın bilinen hususlardan birisi de şeyh, imam, büyük ilim adamı Takviyüddin İbni Teymiye'nin en faziletli ve üstün şahsiyetlerden eşsiz ve pek kapsamlı belge ve delillerden birisi olduğudur. Onun sahip olduğu edep ve terbiye ruhları besleyen bir ziyafeti andırırdı. Onun seçkin sözleri adeta duyguları harekete getiren hoş bir içkiyi andırırdı. Harekete getiren demiş ama geçiren bu. Harekete geçiren hoş bir içkiyi andırırdı. Oldukça ileri derecede düşünürlerin olgun meyveleri gibiydi. Onun bu alandaki tabiatı çiğlikten ve çirkinlikten son derece uzaktı. Üzerleri örtülü pek çok hususun örtüsünü açan kişiydi. Ve böylelikle kapalılıkları gideren zındıkların, inkarcıların dinine dil uzatmalarına karşı dinin savuncusu, peygamberlerin efendisinden gelen rivayetleri ilmi tenkide tabi tutan ashab ve tabiinden gelen rivayetleri de tenkit süzgecinden geçiren bir şahsiyet idi. Ona yapılan iftiralar konulaştı. Şeyhül İslam İbni Teymiye çağdaşı, mutasavvuf, kelamcı ve bidatçı düşmanlarından çokça iftiralarda bulunduğu gibi çağından sonra günümüze kadar da bu durum devam etmiştir. Ancak bu iftiralar arasında en şaşırtıcı olup halkın bidatçilerden dayanak kabul ettikleri iftira ise Gezgin İbni Batuta'nın Rıhletul İbni Batuta, İbni Batuta seyahatnamesi diye tanınır, meşhur olmuş. Tuhfetül Enzar adını taşıyan eseri'nde Allah'tan ve ayetiyle muamele görmesidir. Şöyle söylediği sözlerdir. 726 yılı muazzam Ramazan ayı 9'una tesadüf eden Perşembe günü Şam'ın Dımaşk şehrine vardı. Dımaşk'ta Hanbeli fukahasının büyüklerinden Şam'ın büyüğü...
Ben iftirasını anlatayım.
İftirayı anlatayım. Şam'ın büyüğü ve çeşitli ilim dalları hakkında söz söyleyen Takıyüddin İbn-i Teymiye vardı. Ancak aklı pek yerinde değildi. Dımaşklılar onu çoktan tazim eder, o da minbere çıkıp onlara vaazlar verirdi diye sözlerini sürdürür ve daha sonra şunları söyler. Caminin minberinde insanlara vaaz ederken cuma gününde huzurunda bulundum. Onlara öğüt veriyordu. Söylediği sözler arasında şu da vardı. Allah dünya semasına benim şu inişim gibi iner dedi ve minberin basamaklarına bir basamak indi. İbn-i Zehra diye bilinen Maliki mezhebinin mensup bir fakih ona karşı çıktı ve onun söylediği bu sözü reddetti. Fakat herkes bu fakihe karşı çıktı.
En güzel cevap nedir bu Batuta'ya? İbn-i Teymiye'nin Hadis-ül Nuzul adlı kitabında. Orada diyor ki en-nuzul intikali gerektirmez. Yani bir yerden bir yere göçeceksin inerken ve o göçtüğün yer senin üzerinde kalacak vesaire, bunu gerektirmez diyor Allah hakkında. İbn-i Teymiye'nin kendi kitabında açık ve net. Bu türlü safsafaların en güzel cevabı İbn-i Teymiye'nin kendi kitaplarındaki sözleridir zaten. Evet. Uzatmaya gerek yok.
Fakat herkes bu fakihe karşı çıktı. Elleri ayakkabılarıyla ona alabildiğine vurdular ve nihayet sarığı da düştü. Ve daha başka yalan ve iftiraları bunların akabinde sıralanmaya devam etmektedir. 1. Er-Rühle 102 Tafkik Muntasır ve Gizli Devam ediyor. İbn-i Battuta'nın sözleri bunlar.
Bunlar özel risale var bu iftiraya cevap olarak yapılmış. Evet.
İbn-i Battuta'nın sözleri bunlar, iftirası bu. Bundan dolayı Şeyh Ahmet bin İbrahim İsa El-Kasidatul Nuniye'ye yazdığı şerhinde
sözleri... Nuniye ki ne? İbn-i Kayyım'ın bir eseri. Evet. Onu yazmış bu İsa şerhi. Güzelmiş. Evet.
Şu sözleri söylemektedir. Böyle bir yalandan Allah'a sığınırız. Bu yalanı söyleyen Allah'tan korkmaz. Bu iftirada bundan utanmaz mı? Nitekim hadis-i şerifte eğer utanmazsan dilediğini yapabilirsin diye buyurulmuştur. Sahihtir Buhari.
Eğer utanmazsan dilediğini yap.
Evet. Bu yalan o kadar açıktır ki ayrıca bunu uzun boylu reddetmeye gerek yoktur. Bu iftiracı ve yalancıya karşı Allah yeter. Çünkü bu şahıs Dımaşk'a 726 yılı 9 Ramazan tarihinde girdiğini söylemekte. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye ise o sırada El-Kala'da hapsedilmiş bulunmaktaydı. Nitekim onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmet bin Abdülhadi.
Kimdi bahsettik? Ahmet bin Abdülhadi. Abdülhadi alim bir insan. İbn-i Teymiye'nin sebebelerinden bir tanesi. Çok önemli eseri var. Es-Sarımül Mekki diye. Hatta Şeyh Mukbil Rahimallah. Şeyh Mukbil muasır alimlerimizden Yemen'de vefat etti. Ona o kitaba takdimi var. O kitabı talebelerinden birisi tahkik ediyor. O tahkike onun takdimi var. Sarımül Mekki çok önemli bir kitap. Özellikle tasavvufçuların delillerini ele almış. Senet yönünden, istidlal yönünden. Batılını çözmüş. Genel olarak akideye değinmiş. Uluhiyet tevhidinde. O tip rivayetlere özellikle değinmiş. Çok ilimli. Hatta Fevzan o kitap için diyor ki her ilim talebesinin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Talebeler o kitaptan mustağni olmasın diye. Evet.
Nitekim onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmet bin Abdülhadi Tabakatul Hanabile adlı eserinde ile demiş ise herhalde. Hafız Ebu Ferraç Abdurrahman bin Ahmet bin Recep'in belirttikleri gibi güvenilir ilim adamları bunu böylece zikretmişlerdir. Hafız Ebu Ferraç sözü geçen tabakatında İbn-i Teymiye'nin biyografisini yazarken şunları söylemektedir. Şeyh İbn-i Teymiye 726 yılı Şaban ayında Zülkade'nin 28. gününe kadar El-Kal'a'da hapis kaldı.
Kadık onun söylediği o belirttiği tarihte İbn-i Teymiye hapisteydi.
Görmüş. Yani. İbn-i Abdülhadi Ayrıca onun oraya 6 Şaban'da girdiğini de ekler. Şimdi bu iftiraya bir bakalım. Bu şahıs onun huzurunda bulunduğundan ve bu sırada minberde insanlara vaaz ve nasihette bulunduğundan söz etmektedir. Bunun gerçekle ilgisinde bir bilseydik. Acaba caminin minberi Dımaşk kalesinin içlerine mi intikal etti? Halbuki İbn-i Teymiye belirtilen tarihte söz edilen kaleye girdiğinde ancak naaşı üzerinde dışarı çıkmıştı. Hafız İmadüddin İbn-i Kesir tarihinde bunu böylece kaydetmektir. Böylelikle bu hususta yapılacak açıklamalar nihai maksadına ulaşmış bulunuyor. İbn-i Batuta'nın çokça yalan söylediğinin delillerinden birisi de onun bu seyahatnamesinde naklettiği birçok acayip hikayelerdir. O kadar ki İbn-i Haldun'un bu seyahatnameden bir miktar nakillerde bulunduktan sonra şunları söylemektedir. Onun anlattığı şeylerin çoğunluğu Hint ülkesinin hükümdarı ile ilgili olup onun dinleyenlerin çokça garip karşılayacağı halleriyle ilgili anlattıklarıdır. Nihayet o bu kabilden hikayeler anlattı. Bu sefer insanlar kendi aralarında onu yalancı olduğunu söylemeye koyuldular. O günlerde Sultan Faris bin Vardar'ın veziriyle karşılaştım. Bu hususta onunla konuştum ve ben bu adamın insanlar tarafından yaygın bir şekilde yalanlanmış olması dolayısıyla vermiş olduğu haberleri kabul etmediğini gördüm. O halde İbn Haldun rivayet ettiği haberlerin çokça garip oluşları sebebiyle İbn Battal'ın doğruluğunda şüphe etmektedir. İbn Teymiye'ye dair naklettiği rivayetten daha garibi de yoktur. Diğer taraftan İbn Battal'ın Hindistan'ı ziyareti esnasında naklettiği garip hadiselerden birisi de şu sözleriyle anlattıklardır. Nihayet Beşay Dağı'na vardık. Orada Salih Şeyh Ata ve Evliya'nın zaviyesi de vardı. Atatürkçe'de baba demektir. Evliya'da Arapça'da bir Arapça bir kelimedir. Allah'ın evliyaların babası demek olur. Aynı şekilde ona Sisat Salih de denilir. Basya'da Sisat 300 Salih'de yıl anlamındadır. Onların belirttiklerine göre o 350 yaşındaymış. Onlar bu kişi hakkında güzel inançlara sahiptirler. Daha sonra şunları söyleyinceye kadar sözlerini sürdürür. Yanına girdik, ona selam verdim. Boynuma sarıldı. Cismi nemliydi. Ondan daha yumuşak bir cisim görmedim. Onu gören kişi ise 50 yaşında olduğunu zanneder. Bana naklettiğine göre her bir 100 yaşında saçları ve dişleri yeniden çıkar. Bu seyahatnamede ne kadar uydurma, yalan ve iftira bulunduğunu ancak Allah bilir. Allah İbn-i Teymiye'ye geniş geniş rahmetini ihsan etsin. Zalimlerin tuzakları ise mutlaka başa çıkar. Mihneti ve vefatı.
Devam
İbn-i Teymiye'nin hasımları onun birçok mihnetlerine düşmesine sebep teşkil etmişlerdir ki bunlar fetvalarına ve görüşlerine muhalefet etmesi kendilerine çokça ağır gelen fukaha, mutasavvuf ve kelamcılar arasındadır. Defalarca hapse atıldı. Bunlardan birisi de 26 Ramazan Cuma günü tesadüf eden 705 Hicri yılındadır. Bayram gecesi El-Cubde bir başka yere nakledildi ve tam bir yıl orada mahpus kaldı. Daha sonra 23 Rabu'l-Evvel 720 Hicri yılında hapisten çıktı. Arkasından bir başka sefer Sufilerden birisinin davası dolayısıyla bir daha hapse atıldı ve Ramazan bayram günü 709 yılında çıktı. 726 yılında bir defa daha mihnete uğradı. Fetva vermesi yasaklandı ve tutuklandı. Bu da 10 Şaban
Cuma... yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Teymiye 5 veya 6 kere kalıyor.
Hapsizimde. Bu da 10 Şaban Cuma gününe tesadüf ediyordu. 2 yıl ve birkaç ay hapiste kaldı. Pazartesi gecesi ve 20 Zülkade 728 yılında vefat etti.
İşte en son burada. En uzunda kaldı. Bir de bu 5-6 kere kaldı dedim ya. Bu en son kalışı. En uzun kalışı. Yani bundan önceki kaldıklarında bu kadar uzun kalmadı. Bu 2 sene birkaç ay diyor ya.
Evet.
İşte 2 sene 6 ay diyenler var vesaire. Neyse. O en çok kaldı o. Son işte öldü.
Cenazesine gelenlerin haddi hesabı yoktu. İmam Ahmed'in şu sözleri canlı bir örnekti. Bidat ehline deyiniz ki bizim ve sizin aranızda fark cenazelerde bulunmalar olsun.
Hatta muhaliflerinden birçoğu dahi İbn-i Teymiye'nin kadrini kıymetini öldükten sonra anlıyorlar. Hani olur her şeyde bu böyledir yani.
Evet.
Bir insanın öldükten sonra kıymeti kadri anlaşılıyor. Evet. Biliyor değeri. Ve o yüzden muhaliflerinden bayağı bir kısmı da cenazesinde hazır bulunuyor.
İşte bu şekilde davet, cihat, ders vermek, fetva, telif, tartışma, selefin metodunu savunmakla dopdolu bir hayattan sonra vefat etti. Ne evlendi, ne cari edindi, ne de geriye mal mülk bıraktı.
Hiç evlenemedi İbn-i Teymiye. Fırsat bulamadı. Bir de hala
Yüce Allah ona bol bol rahmetini ihsan etsin. Cennetin geniş yerleri makamı olsun. Bize İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetlerin karşılığında Allah onu da en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Onu en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Biyografisinin bulunabileceği yerler.
Evet, İbn-i Teymiye'nin biyografisinin bulunabileceği yerler en güzel, en geniş yerleri vermiş. Evet.
A. Genel kaynaklar. 1. İbn-i Kesir. El Bidaye ve Nihaye. Gerek var mı numaralı?
Yok yok, numaralara gerek yok.
2. İbn-i Hacer. Ed-Durarul Kamine. 3. Eş-Şevkani. El-Bedrut Tali. 4. Ez-Zehebi. Ez-Zehebi değil mi?
Tabii Ez-Zehebi.
Ez-Zehebi. Sezgiratul Kuffar. 5. İbn-i Recep. Ez-Zeylü Ala
Tabaksil. İbn-i Recep de talebelerindendir zaten. İbn-i Recep'ül Hanbeli. İmam Zehebi yine talebelerindendir.
6. Tabakatul Müfessirin. 7. Suyuti.
Tabakatul Kuffar.
Tabakatul Kuffar. 8. El Kütübi demiş. Sebatul Vefayat. 9. Es-Sahavi.
El-Sahavi'dir.
Sahavi.
El-İ'lan.
Leyle varmış da
onu. El-İ'lan.
El-İ'lanu bit-tevbih limen zahmet tarih.
Zemme.
Zemme tarih. Tahkik Romental. Kontrol Salih el-Ali.
Evet.
10. Siddik Hasan Han.
Siddik Hasan Han muhasır amirimizden. Şeref amirimizden. Müfessir. Vefat etti.
Et-Tacun Mükeller. B. Özel kitaplar. Eskiden de günümüzde de onun için özel biyografiler de yazılmıştır. Bunların en önemlileri 1. İbn-i Nasuruddin Ed-Dimaşkı. Er-Reddül Vafir.
Kitap Vafir. Kitabın aslında tam ismi Er-Reddül Vafir. Limen kâle bi enne bine teymiyete kafir. İbn-i Teymiye kafir diyenlere geniş ve doyurucu reddiye gibi bir şey yani. Allah'a idare etsin. Bu kitap önemli kitap. Güzel kitap.
2. İbn-i Abdülhadi. El-Ukudul Duriye fi Menakibi
İbn-i Teymiye. El-Ukudul Duriye.
Duriye fi Menakibi İbn-i Teymiye.
Bunlar hayatlarına has olarak yazılmış. Az önce verdiği kitaplar her şeyden bahsediyor. Tarihten. O tarih içinde geçen önemli insanlardan bahsediyor. İbn-i Teymiye de yer vermiş. Ama bu öyle değil. Bunu verdikleri özel. İbn-i Teymiye hakkında yazılmış.
Meri el-Kerami. El-Kerami. El-Kevaki
Berakiflut.
El-Kevakiflut Duriye. Duriye.
في مناقب ابن تيمية
مرئي الكرامي الشهاد
الشهادة الزكية في ثناء العلمان على ابن تيمية
الإسطنبولي ابن تيمية
إسطنبولي
ابن تيمية
إسطنبولي محمود مهدي إسطنبولي محمود مهدي إسطنبولي
ابن تيمية Batatul İslahi Dini. Selim el Hilali. İbn-i Teymiye el Müştera Aleyh.
Nerede Selim el Hilali?
Burada geçiyor altıda. Selim el Hilali İbn-i Teymiye el Müştera Aleyh.
Arapçasında vermiş.
7. Muhammed Ebu Zehra İbn-i Teymiye Hayatuhu
Selim Hilali Elvan'ın talebelerindendir. Meşhur yaşıyor. Muhammed Ebu Zehra mı hepimiz biliyoruz?
Evet. 8. Ebu Hasan el-Nedvi Rıcalul Fikir adlı dizinin İbn-i Teymiye'nin biyografisine ait bölümü.
Ebu Hasan el-Nedvi'yi biliyoruz. Meşhurda Şialar ve Diyeleriyle evet.
9. Abdurrahman Abdülhalik Lemahatun min Hayati İbn-i Teymiye.
Şimdi Abdurrahman Abdülhalik tanıdığım var. Bu onu bilmiyorum. Allah alem odur. Abdurrahman Abdülhalik Suud'da yaşayan ilim ehlerinden bir tanesi.
10. El-Fevzan
Maruf Salih el-Fevzan Salih el-Fevzan, Heyet-ül Kibari Ulema'da. Büyük ulemalar topluluğu vardır her zaman Suud'da. Onlardan bir tanesi.
El-Alamil Müceddidin.
Günümüzün imamıdır. İmamlarındandır. Evet. Salih el-Fevzan. Fetvası itibarıyla.
Bu Fevzan bin Fevzan değil değil mi Salih?
Fetvası taklit edilebilir. Evet.
Fevzan bin Fevzan mı? Salih el-Fevzan.
Salih el-Fevzan, evet.
Şeyhül İslam İbn-i Teymiye. Eş-Şeybani Evrakun Mecmuatun min
Evrakun Mecmuatun min Hayati Şeyhül İslam İbn-i Teymiye. Eyvah. Bir de en son var. El-Cami'u Lisiret Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Hilal Seb'at Kurun. Muhammed Aziz Şems ve Ali İbn-i Muhammed Emran.
Bu Salih Fevzan bir önceden bahsettikleri Fevzan bir adam.
Tamam.
O aynı isim değil mi?
Salih Fevzan.
Tamam. Güzel. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler var onun.
Böyle bir adam. Devam ediyoruz inşallah.
Tamam.
Az kaldı.
Profesör Halil Herrasım.
Halil Herrasım. Ahi. İbn-i Teymiye ne yapıyor? Hakkı Vakti'ye yazıyor.
Evet.
Herras ne yapıyor? İşte bu elimizdeki şerhi yazıyor.
Şerhi yazıyor. Evet.
Herras burada anlatacak. Ben ekstra anlatmadığı önemli yerler varsa söylerim. Herras hakkında. En son Guraba'nın en son çıkan kitaplarından bir tanesi ne? İsa Aleyhisselam'ın ne? Nuzulü ile alakalı. Onu da yazan Herras. Herras'ın kitabı çoktur.
Büyük ilim adamı Selefi Muhakkik Muhammed Halil Herras.
Büyük ilim adamı burada Allame. Yani Allame. Büyük alim. Evet.
Mısır Arap Cumhuriyeti El-Garbiye eyaletinde.
Evet.
1916 Mısır, yılında evet. Tantala doğdu. Kısmi yıllarda Ezher Üniversitesi Usulü Din Fakültesinden mezun oldu.
Eski şerit eşarilerden bakın dikkat edin.
Evet. Nasıl olmuş ya? Subhanallah. Yani, diğer
şimdi
da,
anlatacağım ben.
Şuradan şeyler artık kendisi çıkıyordu geldi. Hep öyle yani %80. Tevhid ve mantık dalında doktor unvanını aldı. Ezher Üniversitesi
bakın Usulü Din Fakültesinden. Ezher'de okuyor bu.
Evet.
Doktorasını mantık ve tevhid üzerine yapıyor.
Evet.
Ve tabi akide eşari o zamanlar. Yani ve mantık ve tevhid özellikle bunun üzerine doktora yapması selefe dönmesini çok daha zorlaştırır normalde bu.
Tabii.
Çünkü biliyorsunuz muhalifler bir şekilde muhaliftir selefe ama bir de öyle muhalifler vardır ki akidesini felsefe mantık üzerine bina etmiştir. Bunların dönmesi daha zordur biraz. Çünkü bunlar aklın önüne geçirmişler. Hiç nakli düşünmeye çok fazla da ihtiyaç duymuyorlar yani.
Ezher Üniversitesi Usulü Din Fakültesinde profesör olarak çalıştı.
Evet.
Suudi Arabistan Krallığı'nda misafir hoca olarak görev yaptı.
Evet.
Riyad'daki İslami Muhammed Bin Suud Üniversitesi'nde ders verdi.
Mükemmel bir üniversitedir.
Evet.
Bayağı bir orada ilim ehli var hala öğretmenlerden. Evet.
Tekrar Suudi Arabistan'a misafir
olarak... Yani Camia İslamiye'den bu bizim arkadaşlar gitti. Çok daha güzel bir üniversite.
İyi bir üniversite.
Yandan geçemez bizim bu Medine'deki üniversite.
Allah Allah.
Evet.
Ne üzerine bu?
Genel İslam üzerinde.
Bu da aynı şey gibi.
Aynı. Orada Allah gibi Allah. Ama burası tabi buraya ben burada fazla giremiyor.
Teknik üniversite falan da mezun oldum ya ismi geçiyor falan.
Ya. Burada öyle doktorlar çıkıyor ki.
Allah.
Tabii canım.
Tekrar Suudi Arabistan'a misafir olarak geldi ve bu sefer Mekke-i Mükerreme'de şimdiki Ümmül Kura Üniversitesi olan eski Şeriat Fakültesi'nde.
Orada Türkler var. Ümmül Kura meşhur. O da Mekke'de.
Evet.
Yani Türklerin gittiği genelde iki tane meşhur yer var. Bir tanesi Medine, Cami İslami. Bir de bu Ümmül Kura.
Yerine Ümmül neden alınıyorlar?
Mekke'de.
Ha? Yerine neden alınıyorlar abi? O şeyi.
Çeşitli şeyler var ya. Evet. İnşallah burası yeri değil.
Fakültesinde lisans üstü kısmının akide bölümünün başkanlığını yaptı. Tekrar Mısır'a geri döndü ve Ensar-ı Sünnet'in Nebeviye Cemaati Genel Başkan Vekilliğine getirildi.
Evet.
Sonra da Kahire'deki bu cemiyetin genel başkanı oldu.
Evet.
Vefatından 2 yıl önce 1973 yılında Doktor Abdülfettah Selame ile birlikte El-Garibiye eyaletinde Cemaatü't Dava El-İslamiye'nin kuruluşuna katıldı ve bu cemaatin ilk başkanı oldu. Yaklaşık 60 yaşlarında 1975 yılında vefat etti. Ben doğdum, sen vefat etmiş olur. Ben daha yaşıyor zannediyorum biliyor musun? Gerçekten öyle bir kavali
tabii. Düşün ya, yaşıyor olur mu? Şimdi İbn-i, burada yazmıyor ama kimdir bunun talebelerinden bir tanesi değil mi? İbn-i Hüseyin mi?
Alevisi.
İbn-i Hüseyin buna talebelik yapmış.
Allah
öyle bir talebim. Evet. Biz diyoruz ya, biz çok uzağız alimlerimizden.
Evet. Bilmiyoruz oğlum. Selef akidesine mensup birisiydi. Hatta demiş ki hatta son derece metanetli, delil ve açıklamaları güçlüydi. Hayatı da öğretim, te'lif, sünneti ve ehli sünnet vel cemaat akidesini yaymakla geçirdi. Pek çok te'lifi vardır. Bunların bazıları.
Bunlar ya özellikle çok güzel te'liflerini almış. Allah razı olsun muhakkikten. Muhakkik kim? Alevi.
Sakatayla ölmeden. İbn Kudame'nin El Muhini adlı eserin tahkiki. Bu eser
İbn Kudame kim? Selef alimlerinden. Evet, İbn Teymiye kendisi için diyor ki Şamacı Evzai'den sonra İbn Kudame'den daha fakir kimse gelmemiştir. Muhini adlı eseri var. Baskılarına göre değişiyor. 15 ciddi var, 20 ciddi var, 23 ciddi var. Kendisi Hanbeli.
Evet.
Kitabı fıkıhta imam kitaplardandır. Çok önemli. 4 mezhebi de alır ve fıkıhta münakaşa yapar. Yeri geldiği zaman tercihte eder. Çoğu yerde tercihte eder. Evet. Onu tahkik etmiş. Evet.
Bu eser ilk olarak Mısır'da Matbaat-ı İmam'da basılmıştı. 2. İbn-i Huzeyme'nin Et-Tevhid adlı eserine tahkik ve
notlar. İbn-i Huzeyme maruf. Selef alimlerimizden. Eski 300'lü yıllarda. Evet. İbn-i Huzeyme maruf. Kitab-ı Tevhid adlı eseri var. Orada ne yapmış? Akideyle alakalarına alakalı hadisleri hep toplamış. Çok önemli bir eserdir.
Evet.
2 tane önemli tahkiki vardır o kitabı. Bunu da tahkik edenlerden bir tanesi kim? Halil Herras. Çok önemli kitap. Evet.
3. Ebu Ubeyde el-Kasım
bin Kerlam'ın... Söyleyeyim ki bu mesela Kitab-ı Tevhid her talebenin bu Muhammed İbn-i Abdülhaz var ya onun Kitab-ı Tevhid'inden bahsetmiyorum. Bu İbn-i Kuzeyn'inden. Kitab-ı Tevhid'in her talebenin mutlaka kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Eğer ben birisi ben ilim talebesi olmak istiyorum diyorsa kütüphanesinde olması lazım.
Ebu Ubeyde el-Kasım bin Kerlam'ın El-Envel adlı kitabına
evet,
tahkik veren...
Kasım bin Kerlam. Meşhur selef alimlerinden. Orijinal seleftir yani adam. Evet. Maşallah büyük alimdir. Eskidir. İbn-i Huzeyme'den falan. Daha eski. Kitab-ül Envali vardır bunun. Bu Kitab-ül Envali genelde böyle zekatlarla alakalı, mallarla alakalı hadisleri toplamış burada. Ve toplarken de bazı hadislerin sonuna fıkhi böyle izahlar getirmiş. Mesela Şeyh Muhammed Eşşenkıyti şu an yaşayan.
Evet.
Allah razı olsun. Kendisi bu kitaptan bahsederken ben kendi kulaklarımla ondan duydum. Yani. Kitaptan bahsederken kitabın nefis derdi. Der ki böyle nefis bir kitapta yani kitabın envali kastederek böyle böyle geçer derdi. Çok önemli bir kitaptır. Bende var tahkisi. Şeyh İshak Hüveyni var Mısır'da. O da Selef alimlerimizden muhakkiktir. Onu tahkik edene takdimi vardır İshak Hüveyni.
Suyuti'nin el hafif Hasaisul Kübra adlı
Hasaisul Kübra, eyvah.
Eserinin tahkik ve tenkidi.
Eyvah.
5. İbn-i Hişam'ın Es-Siretun Nebeviye adlı eserine tahkik ve notları.
Evet, İbn-i Hişam'ın Siretun Nebeviyesi çok önemli kaynak siyerlerdendir. Dili çok çok ağır. Dili çok ağır. Yani normal bir Arap, mesela Medine İslam Üniversitesi'nde okuyan, onu bitiren falan pek o kadar iyi anlayamam. Yani mutlaka bir izah eden olması lazım. Çok ağır bir kitap. O yüzden onu muhtasarlaştırmaya, bazı kelimelerini tefsir etmeye ihtiyaç duymuşlar ve birçok onun mesela Harun Abdüsselam onu tutmuş muhtasar yapmış, başkaları üzerinde çalışma yapmış ki kolaylaştırılsın diye. Önemli bir siyer. Evet.
İbn Kayyim'e ait El-Kasidetun Nuniye.
El-Kasidetun Nuniye. Çok önemli bir eser. Kaside yazmış. Hani bizde olur ya şiir, böyle kaside. Kasideyle akideyi anlatmış. Böyle bir eser şekilde.
Senin okuduğun var da. Temin yaptığı gibi değil mi?
Onun gibi. Ve onu birçok kişi üzerinde çalışma yapmış. Bunlardan bir tanesi Herras'ın çok önemli. Hem açmış bu kasidelerin, Kayyım'ın kasidelerini hem de bayağı bir dipnot, mitnot, şerf meslek demiş. Çok güzel yapmış.
Kasidetun Nuniye'ye ait dair iki ciltlik şerh.
Şunun iki ciltlik.
7. İbn-i Teymiye ve Nakduhu Lil Mesaliki Likil Mutekellimin
Fi Mesail-i
İlahiyat. Mesail-i İlahiyat. İbn-i Teymiye.
Bu kitap çok şey değil. Çok geniş bir kitap değil. İncedir biraz. Ama çok önemlidir. Haller olsun.
İbn-i Teymiye'ye ve İlahiyat meselelerinde Mutekellimin yönetimini eleştirisi. 8. İbn-i Teymiye'ye ait
yani kelam ehlinin yolunu, mesaliklerini.
İbn-i Teymiye'ye ait El-Akidatul Vasıtiyye Şerhi ki elinizdeki bu kitap
işte bu yani. Bunları yazmış. Daha başka da kitapları var. İsa'nın Nuzulü var. Dediğim gibi buralardan. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarının şerhi var. 99 isim sıfatını anlatmış. Herras. Başka da var yani. Aklıma şu an...
Şeyi anlatacaktım. Onu unutmayalım da. Unutmayalım hani. Böyle eserden böyle bir adamdan.
Eserden, şimdi bu Halil Herras, tabi Eşari, düzgün karar veriyor. Tabii ben bunu okumadım. Birisinden naklediyorum. Kim önemli değil. Birisinden naklediyorum bunu. Sahihdir inşallah. Diyor ki Halil Herras eşarı oldu zaten bu bilinen bir şey önceden. Bir gün diyor ki karar veriyor diyor ki ben bu İbn-i Teymiye'yi sileceğim diyor. Yani öyle bir yapacağım ki bu İbn-i Teymiye'yi sileceğim ve insanlar yani bunun kitabına dönmeyecek hemen hemen. Yani öyle bir yazacağım ki öyle bir üzerine gideceğim ki onun bütün istidlallerini, getirdikleri delilleri hepsini çürüteceğim. Yani İbn-i Teymiye'yi sileceğim. Hayatımı buna vereceğim diye karar veriyor. Bunu yapması için ne yapması lazım? İbn-i Teymiye'nin bütün kitaplarını okuyacak ki bu adam. Hani nerede ne arıza var hepsini döksün. Okurken adam okudukça selef olmaya başlıyor. Adam okudukça selef olmaya başlıyor. En son İbn-i Teymiye'yi savunma adına yazıyor kitap. Ya demin okuduğunuz işte bak burada 8. kitap ya sayıyor ya burada.
Evet.
Ve bir numaralı selefe çıkıyor ve alim yetiştiriyor. Selef haline. Bak ona benzer birisi daha var. Mesela Adva Albiya'nın sahibi. Burası çok önemlidir. Şenkıyti var. Ölen. Adva Albiya'nın sahibi Eşık Şenkıyti. O da Hüseyin'in hocalarındandır. Bu o kadar bu Moritanya'da yaşıyor tabi. Bu da eşarilerden. Ama o kadar güçlü ki ilimde. Yani tamam akidesinde arızaları var eşari adam ama fıkıh ilminde, belagat ilminde, tefsir ilminde, fıkıh usulü, hadis usulü o kadar güçlü ki adam. Mantık, felsefe bunları o kadar güçlü okumuş ki çok güçlü bir adam. Bu hicret ediyor falan. Neyse Afrika'ya geliyor. Zaten Afrika'dan. Oradan geliyor. Şey, Suud'a geliyor. Burada hac falan yapıyor. Neyse yerleşmeye karar veriyor. Tabi Şeyh Bin Baz falan bunu duyuyor işte böyle birisi gelmiş ilime. Bunun yanına gidiyor. Bununla münazara ediyor dini mevzuda. Bin Baz birçok yerde takılıyor. O kadar büyük alim. Hatta şey diyor ki onun için Selefi olduktan sonra tabi. Şey diyor ki onun için Bekir Ebu Zeyd bilirsiniz vefat etti. Selef alimlerimizdendir. Guraba da kitaplarına bastı iki tane. Bekir Ebu Zeyd bir tane galiba kitabına bastı. Guraba. Bekir Ebu Zeyd diyorduk ki hatta onun için. Bu zamanımızın Şeyh-i İslam'ıdır derdi onun için. O kadar büyük alim. Yani tamam Binbaz'ın da mesela onu köşeye sıkıştırdığı yerler de olsa Binbaz baş edemiyor onu. O kadar alim ki, o kadar böyle bir de felsefe şeyi biliyor ki. Hani karşı tarafın çok şey olması lazım. Böyle münazarada güçlü olması lazım. Kaidelerde dehşet olması lazım. Yani bu adamda bir çok malzeme çok. Hani Binbaz da tamam akide süper. Hadis ilmi süper ama bunda hepsinden bir malzeme var. Bir yerden sıkışıyorsa o malzemeden bir şey getiriyor yani mutlaka. Binbaz tutuyor bunu kolundan. Gel diyor. Bir tane oda var. Oda sırf İbn-i Teymiye'nin kitaplarına has olan bir oda. Sadece İbn-i Mahdutlar bile var yani. El yazma eserler bile var basılmamış İbn-i Teymiye'nin. Bir oda dolusu. Tutuyor bunu odaya koyuyor. Kapıyı kilitliyor. Diyor ki bu odadan diyor çıkmayacaksın. Sadece işte namazlara vesaire yemeğe şudur budur çıkmayacaksın. Bunu bırakıyor adam. Bir giriyor İbn-i Teymiye'nin kitaplarının içine. Oradan bir çıkıyor odadan tabiri caizse. Hani olur ya süpermen böyle girer odaya elbiseye çıkıyor. Yani zamanın Şeyhülislam'ı oluyor ve İbn-i Hüseyin gibilerini yetiştiriyor ve bir sürü alim yetiştiriyor. Mesela Atiye Salim gibi alimleri yetiştiriyor. Acayip adam yani. Şeyh Şenkiydi zamanın Şeyhülislam'ıydı. Ve öyle bir tefsir bıraktı ki günümüze. Muasır tefsirler arasında en mükemmeli diyebiliriz.
Niye Türk yok abi bizde?
Türkçesi mi? O kitap Türkçesi yok. Olamaz da çok zor. Olur belki de faydası fayda vermez. Yani ben Türkçe çevrilmesini hoş görmem. Çok ilmi bir kitap. Çünkü var. Bende mi? Ya ben almadım onu. Almamamın sebebi onun bir tane 20 ciltlik mecmuası basıldı. 20 ciltlik kitabı var onun. Mecmuası var yani. O mecmua içinde koydular onu tahkik ederek. Ben onu almak istedim. Onun baskısı bitti. Alamadığım için almadım onu. Ben onu bekliyorum basılmasını. 20 ciltlik mecmuası. O basıldı da ben o zamanlar alamamıştım. Fırsat bulamadım. Ama basılırsa alacağım. Ama onun o hali, o 20 ciltlik mecmuası internette Skyner şeklinde indirilmiş hali var yani orijinal. Ama o kitabın tabii tefsir 8-9 ciltlik. Son işte 2-3 cüzünü mü, son amme cüzünü mü ne tamamlayamıyor, bitiremiyor zaten. Ölüyor, yetmiyor. Onun talebesi Atiyet Salim tamamlıyor onu. Ve onun usulü şey, Kur'an'daki ayetleri tek tek anlatmıyor. Önemli gördüğü ayetleri anlatıyor, şerh ediyor. Yani mükemmel bir kitap. Yani anlatılmaz ya. Ne diyeyim, Sübhanallah. Öyle bir tefsir. Tabii tefsirde bir temel almış ilim talebelerinin işi yani. Bizim işimiz değil yani. Onu anlamak. İleride inşallah. falan.
Şerh edenin ön sözü.
Tamam. Sırf ön sözünü de okuyoruz, bitiriyoruz inşallah. Ondan sonra önümüzdeki hafta artık meseleleri iyice incelemeye çalışacağız. Gücümüz yetince defter tutacağız buna. Kayda yazacağız. İşte. Tablo çizeceğiz burada. Onları anlatacağız. Artık çok ufak ufak ilerleyeceğiz.
Evet.
İnşallah. Evet. Ön sözü de okuyalım.
Hamdolsun alemlerin Rabbi.
Artık bu Herras'ın ön sözü. Kitaba giriş. Evet.
Hamdolsun alemlerin Rabbi. Rahman, Rahim. Din gününün maliki Allah'a. Salat ve selam olsun Resullerin en şereflisi Peygamberimiz. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına, kıyamet gününe kadar da güzel bir şekilde onlara tabi olacaklara. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ait El-Akidetul Vasitiye, El-Sünnet ve El-Cemaat akidesine dair yazılmış en kapsamlı eserlerdendir. Bununla birlikte lafızları oldukça kısa, ibareleri oldukça dikkatli seçilmiştir. Ancak birçok yerde kapalılıklarını giderecek bir açıklamaya, gizli cevherlerin üzerindeki perdeleri kaldıracak bir izaha ihtiyaç vardır.
Hatta öyle yapmış ki kendisi, geçti hatta daha başlarda da, hemen hemen ilmi ıslah olarak anlatmadı, hiçbir kelime bırakmamış akidesi var, işaret etmiş. Kelime kelime anlatmış.
Evet. Yapılacak bu açıklamanın bununla birlikte pek çok nakillerle usandırıcı olmaması, huzur olmaması gerekir. Böylelikle yetişkinlerin idrakine uygun düşsün ve onlara kolaylıkla konunun özünü verebilsin.
Zaten öyle yapmıştır. Hep muhtasar geçmiştir. Küçük küçük anlatmıştır ama her şeye değinmiştir.
Bundan ötürü Yüce Allah'tan hayırlısını dileyerek bu işi yapmaya kalkıştım. İşlerimizin çokluğuna ve böyle bir işle uğraşmayı engelleyen bir yoğunluğa rağmen bunu yapmaya kalkıştım. Aziz ve celil olan Allah'tan okuyan herkese faydalı kılmasını, bu şerhi onun rızası için halif kılmasını dilerim. Şüphesiz ki o pek yakındır, duaları kabul edendir. Evet. Muhammed Halil Haram.
Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.